Ayrım 45, sayfa 301. Ticaret. İç ticaret. C. Yireçek, Osmanlı idaresi altında Balkan memleketlerinin birleştirilmesi sonucu eski devletler arası gümrüklerin kalkmış bulunduğunu vurgular. Böylece ticaret ve şehirleşme Osmanlı döneminde 15. 16. yüzyıllarda gerçek bir gelişme göstermiştir. 16. yüzyılda yarım milyonu geçen nüfusu ile İstanbul, İmparatorluğun en önemli ve dünyanın en aktif ticaret merkezlerinden birini oluşturuyordu. İstanbul, Rumeli ve Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz arasında iki kara ve iki denizin kavşak noktasında, doğu-batı, güney-kuzey ticaretinin transit merkeziydi. Her şeyden önce eski Roma gibi büyük nüfusunu beslemek için imparatorluğun her tarafından besin maddeleri ithal etmek zorundaydı. Bizans'ın son zamanlarında 30-40 bine inmiş olan İstanbul nüfusu, 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılışına paralel olarak en az yarım milyona vararak, o zaman Avrupa'nın en büyük şehri, parantez içinde 17. yüzyılda Londra nüfusu 400 bin durumuna gelmişti. Yükte ağır, değerde hafif, buğday, arpa, et, yağ, tuz, salamura, balık, kuru yemiş, zeytinyağı, şarap gibi besin maddeleri, veya deri, tahta, pamuk, demir, bakır, yün, kıl, kenevir gibi geniş hirfet sanayi için gerekli ham maddeler ancak deniz yoluyla ithal olunduğu takdirde yeterince ucuza mal olabilirdi. İstanbul bu bakımdan dünyanın en elverişli limanlarından biriydi. Kalabalık İtalyan şehirleri gibi buğday ve un ithali hayati bir önem taşıyordu. 18. yüzyılın başlarında İstanbul'un günlük buğday tüketimi 200 ton civarında tahmin edilmiştir. İstanbul'a buğday ve un Trakya'dan, başlıca Tekirdağ Limanı'ndan, Tuna Havzası'ndan, parantez içinde İbrail, İshakça, Köstence limanları, Bulgaristan'dan, parantez içinde Burgaz veya Dobruca'dan Kırım'a kadar Kuzey Karadeniz steplerinden, parantez içinde Akkerman, Azak ve Kefe, Tesalya'dan, parantez içinde Volos Limanı, Batı Anadolu'dan, parantez içinde Foçalar ve İzmir, Mısır'dan, parantez içinde Dimyat ve İskenderiye, gemilerle gönderilmekteydi. İstanbul'da ekmek sıkıntısı ayaklanmalara yol açtığından, devlet nakliyat ve depolama işlerini örgütlemeyi en önemli devlet işleri arasında sayıyordu. 17. yüzyıl başlarında hükümet Karadeniz'den İstanbul limanına 17 bin ton buğday ve un nakli için 118 gemi kiralamış ve bu gemiler 658 sefer yapmış, bu operasyon hükümete 5,5 milyon akçaya mal olmuştu. 1483 tarihli bir belgeye göre bir yılda İstanbul limanına 2019 gemi ve 2265 mavna gelmişti. 1520 tarihli başka bir belgeye göre 70-80 gemi İstanbul ile Trabzon, Samsun ve Sinop limanları arasında aralıksız gidiş geliş yapmaktaydı. Tuna Havzası ovalarından gelen buğday ucuzdu. Fakat hükümetin bir yandan üretimi teşvik etmek, bir yandan da sipahi timar gelirini korumak amacıyla buğday narh fiyatını belli bir düzeyde tutmak için önlemler aldığını görüyoruz. Bizans'ın düşüş döneminde Ceneviz ve Venedik gemileri Karadeniz'in besin maddelerini İtalya'ya alıp gidiyorlardı. Osmanlıların Karadeniz'de Ceneviz kolonilerini birer birer ele geçirmesi, parantez içinde 1460 Amasra, 1461 Trabzon, 1475 Kefe, her şeyden önce İstanbul iaşesi için bir zorunluluk olarak gündeme gelmiştir. İstanbul'a gelen buğday, un kapanında devletin gözetimi altında fırınlara dağıtılırdı. Padişahın kıyafet değiştirerek yaptığı kontrollerde ve Vezir-i Azam'ın haftada bir pazar teftişlerinde en çok ekmeğin vezni ve kalitesi üzerinde durduklarını ve hile yapanları şiddetli cezalara çarptırdıklarını biliyoruz. İstanbul iaşesinde şehre yeteri kadar et sağlanması da devlet gözetimi altında yapılan önemli bir kamu hizmeti sayılırdı. Rumeli ve Anadolu'da zengin kişiler celep yazılır ve İstanbul'a belli miktarda koyun getirip kasaplara satması güvence altına alınırdı. Koyun ve sığır en çok Rumeli'de Besarabya'dan, Bulgaristan'dan, Anadolu'da Konya Ovası, parantez içinde Cihanbeyli ve Doğu Anadolu'dan sağlanırdı. Şehrin başka ihtiyaçları için devlet ülkenin çeşitli bölgelerini İstanbul pazarına bağlamış, böylece İstanbul etrafında devlet gözetiminde bir trafik ağı kurulmuş bulunuyordu. Bu bağlılık aynı zamanda bu bölgelerde belli maddelerin tarımı ve ticaretinde özelleşme sonucunu vermiştir. Mesela Güney Marmara Havzası ve Batı Anadolu, İstanbul'un sebze ve meyve bahçesi olarak gelişmiştir. Böylece eski Roma gibi İstanbul'da bir imparatorluk ekonomisinin can damarı haline gelmiştir. Tekstil sektörü bir tarihçi. Tipnot 1. Bu konuda ayrıntılar için bakınız Hainalcık Seçme Eserleri 1. Türkiye Tekstil Tarihi üzerine araştırmalar İstanbul 2008. 1300-1600 arası dönemde Anadolu, ürünlerini yalnızca Balkanlara ve Karadeniz'in kuzeyine değil, Batı ülkelerine de ihraç eden yaygın bir tekstil üretim bölgesiydi. Türkiye'de üretilen pahalı kemhalar ve sof kumaşı, Rus çarlarının ve boyarlarının, İtalyan ve Fransız prens ve prenseslerinin ve İsveç piskoposlarının da aralarında bulunduğu Avrupalı seçkinlerden büyük ilgi gören lüks tekstil ürünleriydi. Bugün en büyük Bursa kemha koleksiyonlarından biri Moskova'dadır. 1400-1600 arası dönemde ise yalnızca lüks ipekliler değil, Fransa ve İtalya'da Bucassin ya da Bocassino diye bilinen ince pamuklular da Türkiye'den yapılan ithalat listesinde yer alıyordu. Türkiye'den Kefe, Akkerman ve Buda'ya ihraç edilen ürünler arasında ucuz bir pamuklu türü olan kirbas gibi daha sıradan dokumalar da vardı. Çeşitli renklerde Ankara sofları Avrupa'da en çok aranan lüks kumaştı. Saraya ve Avrupa'ya geniş ihracat yapan Bursa İpekli Sanayi'nde 16. yüzyıl başlarında 1000 kadar tezgah faaliyetteydi. Bundan başka Aksaray, Gördes, Kula, Uşak halıları da Avrupa, Mısır ve Asya'da aranan lüks mamullerdi. Denizli, Borlu, Isparta, Karaman, Tire, Menemen, Çorum, Tokat ve Kastamonu'da üretilen çok çeşitli pamuklu kumaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerine gönderilmekteydi. Kısacası Avrupa'nın makine ürünü dokumalarının Türk ürünlerini pazarlardan sürüp çıkardığı 19. yüzyıla kadar Anadolu dünyanın önemli tekstil üretim merkezlerinden biriydi. Avrupa kumaş sanayi 16. yüzyılda ipekli, 17. ve 18. yüzyılda pamuklu sanayinde öne çıkmadan önce orada ihracata yönelik başlıca tekstil sanayi yünlü sanayiydi. Orta Çağ'ın tekstil tarihçesinde İngiltere, İspanya'nın kaba yünlüleri yanında İtalya'nın ince yünlü kumaşları Osmanlı Orta Doğu'su üzerinden öbür Asya ülkelerine (parantez içinde Çin'e) kadar ihraç ediliyordu. Avrupa buna karşılık doğudan ipekli, altınlı ve nakışlı kemhalar, kadife, saten ve ince pamuklu ithal etmekteydi. Avrupa'nın doğudan aldığı yünlü ürünler yalnızca halı ve softu. Avrupa'da 13. yüzyılın ortalarından başlayarak ipek sanayinin tek üretim ve ihracat merkezi Lucca'ydı. Bu sanayide dokuma tekniği, boyama ve desende Orta Doğu örnek olmuştur. Orta Doğu'dan pamuklu teknolojisini ilk alan Avrupa ülkesi gene İtalya'ydı. Orta Çağ'da yün ve pamuk karışımı bir Avrupa tekstil ürünü olan fustian veya dimi dışında, Batı Avrupa ülkelerinde pamuklu tezgahları oldukça geç bir zamanda, 17. yüzyılda kuruldu. Selçuklu Anadolu'sunda yapılmış bir brokar parçasının ortaya çıkarılması, daha 13. yüzyıl başlarında Türkiye'de gelişmiş bir ipekli sanayinin bulunduğu konusunda kuşkuya yer bırakmamaktadır. İtalyan kaynaklarında aynı yüzyılda Müslüman tüccarın Kuzey Karadeniz limanlarına ipekli kumaş götürdüğü anlatılır. Tebriz'in güçlü etkisiyle birlikte Osmanlı Bursası'nda bu Selçuklu gelenek devam etmiş olmalıdır. Osmanlılardan önce Bizans döneminde Batı Anadolu'da ipekli ve pamuklu sanayinin faal olduğu bilinmektedir. Osmanlıların daha 1352'de Sultan Orhan zamanında Cenevizlilere ticari ayrıcalıklar tanımış olması ilginçtir. İranlı tüccar Bursa'ya getirdikleri ipeği burada batıdan gelen mallarla özellikle de ince Floransa yünlüleriyle takas ediyorlardı. 14. yüzyıl bir İran kaynağında (parantez içinde Risale-i Falakiyya) Floransa'nın Skirlat denilen kırmızı ince yünlülerinden söz edilmektedir. Bertrandon de la Brocquire'in 1432'de tanık olduğu gibi Türk tüccar da sık sık Ceneviz perasını ziyaret etmekteydiler. Ham ipek üzerine bu canlı ticaret Osmanlı hazinesine büyük gelir sağlıyordu. En yüksek düzeye ulaştığı 1487-1513 arası dönemde Bursa'da ham ipek üzerinden alınan vergilerin toplamı 6 milyon akçe ya da 130 bin dükaya varıyordu. 1500'e doğru Bursa'ya her yıl ortalama olarak 5-6 İran kervanı geliyor ve bunlar değeri 1 milyon düka altını bulan en az 1200 balya ipek getiriyordu. 15. yüzyılın sonuna ait Osmanlı belgeleri bu ham maddenin önemli bir bölümünün Bursa'daki ipek sanayi tarafından kullanıldığını göstermektedir. Osmanlı Bursası yalnızca İran ipeğinin değil, Arap ve Hint baharatlarının, ilaç ve boyalarının da en önemli pazarıydı. Bu değerli mallar Bursa'ya Mekke, Şam, Halep üzerinden getirilir, Edirne üzerinden Balkanlara, Macaristan'a, Akkerman-Lvov kervan yolu üzerinden de Polonya'ya ve kuzey ülkelerine yeniden ihraç edilirdi. Bursa'daki ipek sanayi, Türk imalat sektörünün oldukça gelişmiş bir dalıydı. Şehirde kadifeler, kemhalar, saten atlas gibi her çeşit ipek kumaş dokunurdu. Başlıca ipek dokuma türleri arasında en değerlisi, bazen altın ve gümüş sırmalarla süslenen ağır kemhalardı. Proasar'ın bildirdiğine göre 1. Murat, parantez içinde 1362-1389, Milano Dükü'ne drap d'or yani altınlı kumaş göndermişti. Bursa brokar ve kemhalarında, parantez içinde bu ad Çince'deki kamoka sözcüğünden türemiştir. Hem desen hem de dokuma tekniğinde Çin-Uygur etkilerini görmek mümkündür. İtalyan imalatçılar Batı ve Levanten pazarları için ürettikleri kumaşlarda enfes Bursa brokarlarını taklit ediyorlardı. Dipnot 2 J.H. Schmidt, Turkish Brocades and Italian Imitations, parantez içinde Türk brokarları ve İtalyan taklitleri başlı makalesinde, parantez içinde The Art Bulletin, 15.04.1933 bunları inceler. Türk dokumacı ve tasarımcıların, pazara çıkaracakları mallar için yeni tarzlar oluşturma çabası içinde oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin 1500'lerde Bursa pazarında Hacı Ali kadifesi diye bilinen bir çeşit çok popüler olmuştu. Hem Doğu'nun hem de Batı'nın hükümdar ve seçkinleri arasında Bursa kumaşları kullanmak moda haline almıştı. Örneğin Gonzaga II. Francesco, karısı için Bursa'dan Una Vesta de Brocado d'Oro Cremesino sipariş etmişti. Moldavya'dan Moskova Prensliğine ve Polonya'ya kadar Doğu Avrupa hükümdarları tüccarını Bursa kumaşı satın almak üzere görevlendiriyorlardı. Örneğin 1567'de Polonya Kralı bir tüccarı 4000 altın değerinde Bursa ipeklisi satın alması için vergiden muaf tutmuştu. İsveç'te kilise büyüklerinin tören giysileri Bursa kumaşından yapılırdı. Bursa ipeklileri doğuda da büyük ilgi görmekteydi. 1. Selim Tebriz'i fethettiğinde Şah'ın hazinesinde Bursa kumaşından yapılmış 91 adet giysi bulmuştu. Dipnot 3 T. Öz Turkish Textiles and Velvets sayfa 42. İpekli kumaşlar çok çeşitli şekillerde kullanılıyordu. 1504 tarihli bir saray envanterinde kadife, brokar, benek, çatma gibi ipek kumaşların birinden yapılmış 30 kaftan, 11 fistan, 18 dolama, 9 minder, 22 takki ve bir at örtüsü sayılmaktadır. Halı, türban, gece başlığı, başörtüsü, önlük, havlu, terlik, atkı ve düğme yapımında da ipek kullanılırdı. Anadolu'da gerçekleştirilen tekstil üretiminin en büyük kısmı ipekli ve pamuklulardı. Daha az olmak üzere de kenevir ve keten mamulleri de yapılmaktaydı. Bütün bu dokuma türlerini 13. yüzyıla kadar belgelerden izleyebiliyoruz. Kuşkusuz bu türlerden bazılarını Anadolu'ya Türkler getirmişken, bazıları daha önce Anadolu'da yaşayanlar tarafından üretilmekteydi. Mesela Ankara Sof Sanayi Ermenilerin elindeydi. Pamuklulardan kirbas gibi günlük kullanıma uygun kaba dokumalar yanında dülbent denilen ince çeşitleri üretilmekteydi. Kirbas, köylü ve kasabalıların iç çamaşırı ve başka birçok gündelik eşya yapımında kullandıkları ucuz pamuklu dokumalardır. Parantez içinde kirbas sözcüğü Hindistan'dan, Sanskritçe Karpasi'den alınmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Türkçe sözlükte, bugünkü Türkçe'de bulunan bez ya da böz sözcüğüne rastlıyoruz. Küçük Asya'nın kuzeydoğu kıyısının kimi bölgelerinde, aynı zamanda keten ve kenevirden üretilmiş kalın dokumalar yapılıp ihraç olunuyordu. Mısır ketenleri de ünlüydü. Kirbas üretilen ve önemli bir ihracat kapasitesine sahip başlıca merkezler, Kuzeydoğu Anadolu'da Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum bölgesi, Orta Anadolu'da Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Kayseri bölgesi ve Batı Anadolu'da Tire, Bergama, Denizli, Menemen, Akhisar, Nazilli, kent ve kasabalarıydı. Hemen her köyde kaba dokuma işleri yapan cullahlar, parantez içinde çulha, bulunmaktaysa da, kent ve kasabalarda büyük ölçüde pamuklu kumaş ve iplik üretimi için selam usulüne başvurulurdu. Selam, tüccarın köylerdeki iğrici ve dokumacılara peşin parayla iş yaptırma yöntemidir. Selam sistemi, Hindistan'da olduğu gibi Anadolu'da da hem kentsel hem de kırsal kesimde kalabalık bir emek gücü kullanıyordu. Kefe'de 15. yüzyıl sonuna ait gümrük ve Fransız konsolosunun 1750'lerdeki kayıtları, o zamanlar Karadeniz'in kuzeyindeki ülkelere yapılan ihracatın en büyük kalemini kaba pamuklu kirbasın oluşturduğunu göstermektedir. Avrupa'ya, özellikle de Fransa'nın Marsilya limanına ihraç edilen kaba pamukluların, Batı Anadolu'daki en önemli üretim ve ticaret merkezi İzmir'di. 18. yüzyılın başında İzmir'den Marsilya'ya yapılan ihracatın 3 milyon Fransız lirası gibi yüksek bir meblağa ulaşması, merkantilist Fransız hükümetini telaşa düşürmüştü. Marsilya Ticaret Odası arşivlerinden yararlanan Paul Masson, İzmir'den büyük miktarda ithal edilen beyaz ve mavi renkte kalın pamuklu kumaşın İspanya'ya yeniden ihraç edildiğini, İspanya'nın da bunları plantasyonlarda çalışan köleleri giydirmek üzere Amerika'daki kolonilerine gönderdiğini anlatır. Daha sonra bu aynı mavi pamuklular, Birleşik Devletler'in güney eyaletlerindeki pamuk tarlalarında çalışan siyah köleleri giydirmede kullanıldı. Bizim bugün blue jean diye bildiğimiz bu kumaş, kendilerini emekçi sınıflara yakın hisseden solcu gruplar yoluyla önce Amerika'da, sonra da bütün dünyada gençlerin gözdesi oldu. Blue jean'in boyanmasında kullanılan, batı dillerinde indigo denilen mavi boya, çivit, daha 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük ithalat kalemleri arasındaydı. 1470'lerde Hoca Mahmud Gavani'nin Hindistan'dan Osmanlı topraklarına adamlarıyla düzenli olarak Hint kumaşı gönderdiğini de söylemeliyiz. Daha sonraki yüzyıllarda Türkiye'nin Hindistan'dan tekstil ithalatı dikkati çekici bir artış gösterdi. Hem İngilizlerin hem de Hollandalıların Doğu Hindistan şirketlerinin raporlarında Osmanlılara ait Basra Körfezi'ne gelen yüklerin çoğunun Hint tekstil ürünlerinden oluştuğu belirtilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda hazırlanan, Hindistan'dan yapılan ithalatla ilgili bu listede 10 kadar bogasi ya da fitilli dokuma türüyle 20 kadar ince pamuklu, dülbent ya da müslin türünden söz edilmektedir. Bunların fiyatları fitilli dokumalar için zira parantez içinde 68 cm başına 12 akçe ile 26 akçe arasında, müslinler içinse 20 akçe ile 66 akçe arasında değişmektedir. Müslinin başlıca kullanım yeri sarık, türban yapımıydı. Keşmir şalları dahil pahalı Hint kumaşları için ödenen altın ve gümüş para öyle büyük miktarlara ulaşmıştı ki zamanın vaka nüvisi Naim'a şöyle yakınıyordu. Hint mallarına hazineler gidiyor. Hindistan ise Osmanlı topraklarından hiçbir şey almıyor. Dünyanın zenginliği Hindistan'da toplanıyor. Osmanlı topraklarında Hint dokumalarının taklitlerinin üretilmeye başlanması bu durumu bir ölçüde değiştirdi. 17. yüzyılda hem seçkinler hem de halk arasında Hint basmalarının moda olması üzerine Avrupa'da da buna benzer bir kriz yaşandı. Yünlü, ipekli ve keten sanayileri paniklediler. Hint tekstil ürünlerine kısıtlamalar, hatta yasaklar getirildi. Bu krizin önemli bir sonucu, Batı'da pamuklu sanayinin gelişmesi oldu.